Ankara Cinayeti, İhsan Tombuş.
Ayrım 25.
Cevabı aranan diğer bir soru ise otobüs müdürü Hüsnü Bey'in kimliğidir. Patlamamış kayıp mermi davasında ismi ortaya çıkan Hüsnü Bey, polisten de önce olan yerine gelmiş ve savcı yardımcısı Kamil Oka'ya telefonla cinayeti haber vermiştir. Buna rağmen olay yerinde bulunan herkesin tanıklığına başvuruldu halde Hüsnü Bey esas mahkemede tanık olarak gösterilmemiştir. Bu husus patlamamış kayıp mermi davasına bakan Ankara Asliye Ceza Mahkemesi hakiminin dikkatini çekmiş ve Hüsnü Bey'in niçin tanık gösterilmediği sorusuna cevap alınamamıştır. Ankara cinayeti davasında sahneye çıkmayan bu otobüs müdürü kimdir? İşte bu sorunun cevabını Hüsnü Bey bizzat kendisi veriyor. Nevzat Tandoğan'ın ölümünden hemen sonra ortaya çıkan otobüs şirketi müdürü Hüsnü Yeğiner, intihar mı cinayet mi münakaşasına katılarak olayın bir intihar olduğuna kamuoyunu inandırmaya yönelik anlatımları ile dikkat çekmiştir. Mahkemedeki şahitliğinin akşamı ölümünden bir gün önce Nevzat Bey'le birlikte arabayla Atatürk Orman Çiftliği'nde bir geziye çıkmıştık. Bu gezinti sırasında bir aralık sol elini benim omuzuma koyan vali, "Hüsnü artık bende hakkı hayat kalmamıştır, ölmeliyim." diyerek sağ eliyle tabancasını çekip sözlerine devam etmiştir. "Sen benim bütün hayatımın esrarını ve sırrını bilirsin. Artık ben ölmeliyim." diye ısrar etmişti. Ben kendisini elimden geldiği kadar ikna etmeye çalıştığımsa da kendisi büyük bir bezginlik içinde adeta yaşamaktan korkar hale gelmişti. Ölümünden 7 ay önce de Nevzat Tandoğan beni valilik makamına çağırmış ve odaya kimsenin alınmamasını emretmişti. Karşılıklı sohbet edip kahve içerken vali birdenbire ayağa kalkmış, önceden hazırladığı bir çantayı önüme iterek, "Hüsnü, ben öldükten sonra bunları yerlerine ve ilgililere verirsin." demişti. Hüsnü Bey'in bu sözlerinden kendisinin valinin en çok itimat ettiği bir kişi, hatta sırdaşı olduğu anlaşılmaktadır. Dahası Tandoğan'ın öldüğü sabah evde valinin kardeşi Fahri Tandoğan ve eşinden başka Hüsnü Yeğiner de bulunuyormuş. Cinayet akşamı Tandoğan'ın sırdaşı olan Hüsnü Bey nasıl oluyor da herkesten önce cinayet mahalline yetişebiliyor? Nasıl oluyor da Nevzat Tandoğan'ın ölümü anında o da orada bulunabiliyor? Doktorun muayenehanesinden savcı yardımcısı Kamil Oka'ya telefon ettiği herkes tarafından bilindiği halde niçin tanık olarak mahkemeye sevk edilmiyor? Bütün bunları Ankara cinayeti davasında cevabı alınamayan bir yığın sorunun yanına eklemek gerekmektedir. İkinci bir davaya da Bolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde bakılmıştı. Haşmet Orbay'ın açtığı bu davada kendisinin iddiasına göre Bolu cezaevinde yatan hırsızlıktan mahkum Mehmet Emin 150 liraya bir dürbün satmak istemiş ancak Haşmet dürbünü beğenmekle birlikte 25 lira teklif etmişti. Bir müddet sonra Mehmet Emin Haşmet'i gönderdiği bir pusula ile tehdit etmiş ve 35 lira istemişti. Bundan başka adam öldürmek suçundan hükümlü Ahmet ismindeki şahıs da 80 lira istemişti. Sanıklar ise ortada bir dürbün meselesi olmadığını söylemişlerdi. Haşmet'in yalancı şahitlikten tutuklu bulunan Celadet'e Ankara'daki ifadesinde ısrar etmesi için baskı yaptıkları takdirde kendilerine para vereceğini vaat ettiğini anlatan sanıklar ancak kendileri isteneni yaptıkları halde Haşmet'in bu paraları vermediğini, bu paraları bunun için istediklerini ve kendisini tehdit etmediklerini belirtmişlerdi. Bazı hususların araştırılması için başka bir güne bırakılan bu davanın da neticesi belli olmamıştır. Belki de Haşmet Orbay'ın meşgale olsun diye açtığı bu davanın dışında açılması gereken başka davalar da vardı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Ankara Savcısı Kemal Bora hakkında görevini kötüye kullandığı yolunda bir suç duyurusunda bulunmuş ve olay Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar aksetmişti. Gerçekten savcı Kemal Bora elinde bulundurduğu delilleri mahkemeye vermemiş, bazı tanıklara baskı yapmaya kalkışmıştır. Savcı Bora, Reşit Mercan'ın kız kardeşini çağırarak Reşit'i idamdan kurtarmak için Doktor Neşet Naci ile ilişkisi bulunduğunu söylemesini istemiş, o bunu kabul etmeyince Kamuran Hanım'ın doktorla ilişkide bulunduğuna dair Kamuran Hanım'ın eski görümcesine tanıklık yapmasını teklif etmiştir. Savcı ayrıca Doktor Fahri Ecevit'in patlamamış kurşun hakkında ısrarlı ikazlarını dikkate almayarak kurşunun kaybolmasına sebebiyet vermiş ve odacı Tevfik'in tanıklık teklifini geri çevirmiş olması gibi hususlarda suç teşkil eden fiilleri işlemiş olduğu halde hakkında herhangi bir soruşturmaya geçilmemiştir. Bundan başka Haşmet Orbay hakkında şehir içinde ruhsatsız silah taşımaktan Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldığı halde bu silahı Haşmet'e satan eskiciler hakkında hiçbir muamele yapılmamıştır. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nin Haşmet Orbay ve Reşit Mercan hakkında verdiği karar otomatikman temyize tabi olmasına rağmen hem Reşit Mercan'ın avukatı Celal Yardımcı hem de Haşmet Orbay'ın avukatı Feridun Söğütlügil Yargıtay'a başvurarak kararın bozulmasını ve tetkikatın duruşma icrası suretiyle yapılmasını istemişlerdi. Yargıtay Başsavcısı da ancak bir çuval içine taşınabilen muazzam dava dosyasını ince ince tetkik ettikten sonra hükmü 6 noktadan bozulması için temyiz etmişti. Bolu davasının duruşması Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nde 22 Mayıs 1946 günü başladı. Davaya ilgi yine büyüktü. Ancak salonun müsait olmaması sebebiyle tedbir mahiyetinde davetiyesi olmayan kimseler duruşmaya alınmamıştı. Bu bakımdan salonu şık hanımların da bulunduğu elit bir dinleyici kalabalığı doldurmuştu. Ön sıralarda yüzü heyecandan sapsarı kesilmiş Reşit Mercan'ın annesi Kamuran Hanım da yerini almıştı. Başkanlık makamında Fuat Tuğcu, iddia makamında ise Başsavcı Yardımcısı İsmail Hadımlıoğlu bulunuyordu. İlk sözü Haşmet'in avukatı Feridun Söğütlügil aldı. Söğütlügil'in savunması tam 500 sayfalık koca bir kitap kalınlığındaydı. Söğütlügil savunmasını en iyi savunma hücumdur stratejisi üzerine inşa etmişe benziyordu. Doğrudan Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ni hedef almıştı. Bizi Bolu'da o hale getirdiler ki mukaddes tanıdığımız müdafaa hakkımızı paramparça ettiler. Bolu'da ağır suretle mağdur edildik. Söğütlügil bundan sonra Bolu'da yaptığı gibi Reşit Mercan'a yüklendi ve asıl katilin Reşit olduğunu iddia etti. Bolu'da dinlenen tanıkları adalet düşmanları olarak vasıflandırdıktan sonra basına da çatmaktan geri durmadı. Gazeteler tarafından yaratılan havanın şahitlerin psikolojisinde ve Bolu mahkemesi üzerine yaptığı tesir inkar edilemez. Söğütlügil 6 saat süren konuşmasını "Bütün mukaddesat sizin temiz ellerinizde yükselecektir" diyerek tamamladı. Reşit Mercan'ın avukatı Celal Yardımcı da Söğütlügil'in suçlamalarına cevap vererek savunmasına başladı. Bolu hakimleri, Bolu savcıları, Türk avukatları, Türk gazetecileri, şahitler, hepimiz el birliği etmiş Kazımoğlu Haşmet Orbay'ı ipe götürmeye çalışmışız. Bu ne vicdansızlık, ne ahlaksızlıktır ki biz Reşit'i ipten kurtarıyor, Haşmet'i ipe götürüyoruz. Bu namuslu adamlar kimin kara gözü, kimin kara kaşı için bu günahı işliyorlar? Hakim, savcı, avukat, şahitler, gazeteciler hepsi namussuz, yalnız Haşmet ve avukatı namuslu. Celal Yardımcı daha sonra Ankara 2. Şube Müdürü Naci Uluer'in olayı tersine çevirmek için tanıkları icat ettiğini, mermileri kaybettiğini, reçeteleri karıştırdığını, zabıt kağıtlarını sakladığını, Reşit'i tehdit ettiğini, Vali Nevzat Tandoğan'ın Reşit'e "Ulan it şimdi de Haşmet'i mi karıştırıyorsun? Alimallah seni gebertir, intihar etti diye zabıt tuttururum. Suçunu kabul ettiğin takdirde seni kurtarırım" dediğini anlattı. Bizim bütün bu manevraları yapabilecek ne manevi menfaatimiz ne de maddi kuvvetimiz vardır. Bizim yalnız Allah'ımız ve hakka tapan hakimlerimiz vardır diyerek konuşmasını tamamlayan Celal Yardımcı, suça iştirak ettiğini gösteren hiçbir delil mevcut olmadığı için Reşit hakkındaki kararın bozulmasını istedi. Cumhuriyet Savcısının kararın 10 maddeden bozulmasını isteyen tebliğ namesi okunduktan sonra başkan 1000 sayfa tutan dosyanın tetkik edilebilmesi ve karar verilmesi için duruşmayı 17 Haziran 1947 Salı gününe bıraktı. Yargıtay'ın kararını vermesine 10 gün kala yaklaşık 1,5 yıldır Amerika'da bulunan maktul Doktor Neşet Naci Arzan'ın eşi Nilüfer Arzan ve oğlu Norveç bayraklı Tremglen isimli bir vapurla İstanbul'a döndüler. Tedavi için Amerika'ya annesi tarafından götürülen küçük Ahmet Arzan sağlıklı bir şekilde yurda dönmüştü. Halbuki Nilüfer Arzan bir yıl kadar önce ablası Suzan'a New York'tan yazdığı mektupta çocuğun sağlığı açısından oldukça umutsuz şeyler söylemekteydi. "Ahmet'i müşahede için hastaneye yatırdık. Ancak çocuğun tedavisi geç kalmış. Yani ablacığım Ahmet artık yürüyemeyecek. Çünkü Adale dehşetli gevşemiş. Birkaç ay önce gelseymişiz tamamıyla eskisi gibi olacakmış. Eğer Naci ölmemiş olsaydı Ahmet zamanında buraya gelecek ve yürüyebilecekti. Ne kadar kısmetsiz bir çocukmuş. O kadar da güzelleşti ki hastanede herkes onu seviyor. İngilizce nedense anlıyor, yürüyemeyeceğini de biliyor ve devamlı ağlıyor. Ablacığım tahammülüm kalmadı, daha fazla yazamayacağım. Sana tekrar tekrar saadetler dilerim." O zaman bu mektuptan haberdar olan gazeteler Ankara cinayetinin kurbanları ikileşti diye manşet atmışlardı. İşte iyileşeceğinden ümit kesilen bu çocuk şimdi annesiyle birlikte sağ salim İstanbul'a gelmiş ve Nilüfer Arzan'ın babası Avukat Burhan Bey'in Kadıköy'ün Mühürdar Caddesi Rıza Paşa Sokağı'ndaki evine yerleşmişti. Anne oğlun İstanbul'a geldiğini öğrenen bir gazeteci, Dipnot, Ferdi Öner, Cumhuriyet, hem kendisine hoş geldin ve geçmiş olsun demek, hem kendilerinin Türkiye'de bulunmadıkları sırada sonuçlanmış bulunan dava hakkında bilgi vermek, bu arada da cinayetin sebebi hakkında bir bilgisi olup olmadığını öğrenmek maksadıyla Nilüfer Hanım'ı ziyarete gitti. Gazeteciyi çok soğuk karşılayan Nilüfer Arzan çocuğunun okşanmasına bile müsaade etmedi. Nilüfer Hanım oldukça sinirliydi. Sorulara kısa ve kaçamak cevaplar vererek geçiştirmeye çalıştı. Vapur yolculuğu 21 gün sürdü. Bu müddet zarfında çok yoruldum. Gördüğünüz gibi Allah'a şükür çocuğumun sıhhati düzeldi. Cinayet davasının neticelendiğini tabii duymuşsunuzdur. Gazetecinin bu sözleri üzerine genç kadın öfkeyle yerinden fırlayıp bağırarak merdivenlerden aşağıya koştu. Aman, bana bu davadan bahsetmeyiniz. Bu sırada kızını yatıştırmak için yanına gelen babasını da uyardı. Sakın baba, gazetecilere hiçbir şey söyleme. Bu dava kapanmış bitmiştir. Üzerinde durmaya lüzum görmüyorum ve bu hususta kimseye söz söylemeye mecbur değilim. Kızının bu garip ve telaşlı hali karşısında şaşırıp kalan babası ne diyeceğini bilemedi. Beklenmedik bu muamele karşısında gazeteci ve foto muhabiri şaşkın bir şekilde evi terk ettiler. Nihayet beklenen gün geldi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği hükmü 13 noktadan bozdu. 15 sayfa tutan kararda bozma sebeplerinin büyük bir kısmı eksik tahkikat yapmak, tanık ifadelerindeki çelişkileri telif için tanıkları yüzleştirmemek gibi usulü sebeplere dayanıyordu. Ancak bozma kararının 13. maddesine şöyle deniliyordu. Suçun sebep ve saiki belli olmamasına rağmen taammüt vasfı izafe edilmesi yolsuzdur. Bunun manası suçun sebebi belli olmadığı için idam kararı verilemeyeceğiydi. Yani Haşmet idamdan kurtulmuş oluyordu. Ancak Yargıtay Başsavcısı bu karara Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu nezdinde itiraz ettiği için durum kesinleşmiş değildi. Yargıtay Genel Kurulu 12 Temmuz 1947 Pazartesi günü itirazı görüşmek üzere toplandı ve iki gün üst üste gece yarılarına kadar tartışmalı ve çatışmalı geçen toplantılar sonunda 1. Dairenin kararını tasdik etti. Böylece Haşmet'in idamdan kurtulması kesinleşti. Kurul bu kararında katil sebebi belli olmadığı için taammüdün bahis mevzu olamayacağı yolunda 1. Ceza Dairesi'nin görüşünü paylaşmıştı. Tabii bu önemli karar birçok spekülasyonlara sebep olmuş, şimdiye kadar böyle bir içtihadı mevcut olmadığı iddiası ileri sürülmüştü. Genel kurul aynı zamanda 1. Dairenin bozduğu tahkikat eksikliğine ve usule ilişkin diğer 12 maddeyi de onayladığı için tekrar Bolu Mahkemesi'nin yolu gözükmüştü. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi uzun bir aradan sonra sil baştan davaya tekrar başlamak durumunda kalmıştı. Zira genel kurul kararlarına karşı esas mahkemenin ısrar etme yetkisi yoktu. Davanın tekrar başladığı gün havanın çok soğuk olmasına ve yenilenecek tahkikatın durumu değiştirmeyeceğinin bilinmesine rağmen duruşmaya ilgi büyüktü. Haşmet ve Reşit jandarmalar arasında duruşma salonuna getirildiler. Haşmet her zamanki gibi mağrur ve umursamaz tavrını koruyor, dinleyiciler arasındaki tanıdıklarını gülümseyerek selamlıyordu. İlk celseden beri şık giyimine ve kıyafetine itina etmiş olan Reşit Mercan'ın ise aynı görünüşünü devam ettirmekle beraber fazla üzüntülü olduğu ve fazlaca kilo aldığı göze çarpıyordu. Her iki sanığın da 3 yıla yakın cezaevinde kalmış olmalarının sebep olduğu ruhi çöküntü açıkça belli oluyordu. Uzun zamandan beri hasret çeken Kamuran Hanım'ın oğlunu görünce hüngür hüngür ağlamaya başlaması ve yanında bulunan kızı Saide'nin de ona katılması izleyicileri de duygulandırmıştı. Mahkeme heyeti Yargıtay'ın bozma kararına uyduktan sonra önce sanıkları tekrar sorguya çekti. Daha sonra da bozma kararı uyarınca dinlenmiş olan tanıkların tümünün gerek birbirlerinin ifadeleri arasındaki, gerekse kendilerinin muhtelif tarihlerdeki ifadelerindeki çelişkilerin giderilmesi ve yüzleştirilmeleri için tekrar Bolu'ya celbedilmelerini ve bozma ilamındaki diğer hususların yerine getirilmesini kararlaştırdı. 30-31 Mart tarihlerinde yapılan duruşmalarda apar topar Bolu'ya getirilen 14 tanığın ifadesi alındı. Aralarında Sultan Kara ve Celadet'in de bulunduğu bu tanıklar daha önce de defalarca dinlenmişlerdi. Hepsi de son verdikleri ifadelerde ısrar ettiler. Tanık Muzaffer Torun dinlenirken Reşit Mercan söz alıp daha önce yaptığı bir iddiayı tekrarlayarak ''Cinayeti Muzaffer işlemiştir. Haşmet para vererek doktoru öldürtmüştür. Katil Muzaffer'dir.'' diye itham etti. Ancak bu iddia pek ciddiye alınmadı. Bolu Mahkemesi'nin 21. oturumunda 14 tanığın istinabe yoluyla alınmış ifadeleri okundu. Bu tanıklar arasında avukat Mazlum Kayalar, dipnot sonradan DP milletvekili olmuştur. Avukat Asım Ruacan, avukat Süreyya Ağaoğlu, Sinop Cezaevinde mahkum olarak bulunan Emin Karakuş, dipnot gazeteci, İşte Ankara kitabının yazarı, eski Ankara Emniyet Müdürü, o zamanki Bilecik valisi gibi tanınmış isimler de vardı. Bunların tanıklıkları daha çok sultandan ve celadetten katilin Reşit olduğuna dair işittiklerinden ibaret olup görgüye dayanan esasla ilgili bilgileri yoktu. Bu arada Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatı ile cinayetin işlendiği apartmanın önünde temsili bir tatbikat yapıldı. Ankara Küçük Tiyatro artistlerinin yer aldığı tatbikatta Haşmet rolünü oynayan aktör kaçarken kapıcı İzzet rolünü oynayan diğer arkasından koşarak "Katil kaçıyor, yakalayın!" diye bağırdı. Ve fotoğrafçı kalfası Rıfat'ın bu sahneyi görüp görmediği tespit edildi. Tatbikat yapılırken caddede biriken kalabalık tiyatrodaymışçasına bu manzarayı merakla seyrettiler.
Ayrım sonu.